Ayrım 30, Damağası, Kemal Tahir, sayfa 349. Gözü elindeki telgrafa her iliştikçe savcı içinde neler yazıldığını merak ederek açacak oluyor, her defasında karşısındaki sezip enikonu özellikle yaptırır gibi lafı çok önemli bir noktaya getiriyordu.
Biz vatanı bir elimizde tabanca, öbür elimizde idam sehpalarımızla çabalayarak kurtardık. İdam sehpaları aklınıza İstanbul'un padişah hükümetince çıkartılan fetva gelmesin. Kanun dışı işler görüyoruz. Tel geldi mi? İp. Hatta Allah beterinden saklasın, kazık.
Savcı bu sözü nerede duyduğunu hızla araştırmaya başlamıştı. Bu sözü bir yerde duyduğunu ya da okuduğunu Türklüğü gibi biliyordu ama nerede? Hele ki hiç böyle bir anlamda değildi. Kanun dışı işler ne demektir, Allah göstermesin. Telgrafı bırakıp cigara paketine sarıldı. Üçüncü defa karşısındakine ikram etti. Kara müdür de üçüncü defadır ki aldı, gene aynı kelimelerle aynı sözleri söyledi.
Biz bunu çoktan boşladık savcı bey. Boşladık ya, hadi güzel hatırınız için geri çevirmeyelim, yakalım.
İkinci defada tellendirelim demişti. Savcı bu tellendirelim sözüne hep sinirlenirdi.
Boşladığımız için ateşte taşımıyoruz.
Cigarayı savcının tuttuğu kibritten yaktı. Sanki cigarayla doğrudan ilintisi varmış gibi yine aynı soruyu sordu.
Nerede kaldı sizin sabık müdür? Hep böyle geç mi gelirdi görev başına?
Yok, hayır, sanmam. Zile bastı, adam akıllı sinirlenmişti. Rastlantıya bakmalı ki yardımcılardan, yargıçlardan, iş kovalayanlardan hiç kimse de içeri girmiyordu. Gelip bu cıvıklığa bir çare bulsun. Bu sıra kapı tıklatıldı. Savcı bey can kurtarana atılır gibi bağırdı.
Gel!
İçeri gardiyanlardan Hasan Kırat Efendi girdi. Önce masaya doğru iki büklüm eğildi, sonra dışarıyı gözetleyip kapıyı, gözleri uzaktan iyi görmüyor, gardiyanlıktan atarlar korkusuyla gözlük de almıyordu. Dönüp yanaşıp yabancı birini görünce şaşırdı, duraladı.
Nedir?
Efendim, özel bildirilerim vardır savcı beyim. Yeni kelimelere meraklıydı. Bunları okuma yazma bildiğini karşısındakine kestirmeden anlatmak için seçip kullanıyordu. Çoğu zaman yerli yerinde sarf etmediğinin farkında değildi. Ama karşısındakiler de çok şükür farkında değillerdi.
Ne üstüne?
Cezaevi üstüne efendim.
Savcı bir an yıkıl demeyi geçirdi aklından. Sonunda kendini topladı. Söyle bakalım neymiş? Bu sefer gardiyan Hasan Kırat pirelendi. Yabancıya bakarak kıvranmaya başladı.
Söyle arkadaş, söyle. Bey yabancı değil.
Efendim, bir yeni cezaevi müdürü gelmiştir Ankara'dan.
Yeni cezaevi müdürü mü? Yok canım.
Celal Kartal Bey boğuk bir sesle sordu.
Ankara'dan geldiği nereden belli?
Şuradan ki efendim, özel gelmektedir.
Nasıl özel? Mahpushane müdürlüğünün özelliği ne demek?
Efendim, firarlar oldu ya, firarlarımız. Bu firarlarımızı Ankara'ya kötü bildirmişler. Bu yüzden özel gelmektedir.
Ne zaman gelmiş, hani nerede?
Dün gece gelmiştir efendim, Veli Paşa Hanı'na inmiştir. Önemlisi hüviyetini gizlemektedir efendim, kimliğini gizlemektedir.
Ne gibi?
Kendisine tahıl teftişi süsü vermiştir. Kimilerine çarşıda hükümetin çerçi başısı olduğunu söylemiştir.
Madem gizliymiş, sen nereden öğrendin? Bir yanlışlık olmasın.
Kesindir efendim, hiç yanlış yoktur. Haber çok sağlam yerdendir.
Nereden söz gelimi? Benden de mi gizli Hasan Kırat Efendi?
Ne haddimizedir efendim? Telgrafhanedendir haber. Size de Ankara'dan bildirilmiştir. Ve de telgraf yarım saat önce elinize ulaştırılmıştır.
Yok canım, sakın bu mu?
Gülümseyerek telgrafı açtı.
Ta kendisi. Deminden beri açayım açayım dedim.
Okudu.
Söyle bakalım Hasan Kırat Efendi, ne yazıyormuş bize vekalet?
Hasan Kırat biraz kıvrandı, sonra suratına can sıkıntısıyla bakan şu yabana Hasan Kırat gardiyanın nasıl bir yiğit olduğunu anlatmamazlık edemedi.
Demek ki telgrafta yeni müdürünüzün adı Celal Kartal'dır, evrak postasıdır demektedir.
Tamam, telgraf budur, teşekkür ederim Hasan Efendi. Bizi apansız basacaklardı, önledin. Haydi şimdi de git bana eski müdür beyi bulmayı çabala.
Yolun mahpushanelerimize düşerse meydancıların kulağını büküver ki ortalığı biraz temizlesinler. Yeni müdür beyimize karşı mahcup olmayalım. Hasan Efendi çıkacakken durdurttu.
Kim haber vermiş firarlarımızı Ankara'ya, bunu da öğrendin mi?
Hasan Kırat Efendi bu soruya çok şaştı. Fakat şaşkınlığı çok sürmedi. Savcı bey ihbarcı Teres'in Prava'nın mıslık olduğunu dini gibi biliyordu. Sorması yaban herife karşı kendisini sınava çekmek istediğindendi. Hemen hazır ola gelip gözlerini biraz kapayarak su gibi anlattı.
Jurnalcımız Prava'nın mıslıktır savcı beyim. Telgrafı yıldırımdır. Tam 45 kayma saymış, gazete gibi yazmıştır. Sonunda bu kez ne dese iyi. Demiştir ki gerekirse beni Ankara'ya isteyiniz, kalkar gelirim, yol parası da istemem demiştir.
Savcı bey çık anlamına elini salladı. Kapı kapanınca Celal Kartal çok korkulu bir haber almış gibi sesini alçaltıp titreyerek adeta yalvardı.
Önü alınamadım aman savcı beyim bu rezilliğin.
Nasıl rezillik?
Burada memur takımı, amirleri hakkında bilmemeleri gereken.
Vallahi pek ilgilenmedim. Geldim böyle buldum. Postanede her dairenin adamı vardır. Ona karşılık daireler de postacılara haber yetiştirirler. Haberler böylece dolaşır. Amirlerden önce memurlar arasında gider gelir. Bu yüzden hiç kimse hiçbir yeni habere şaşmaz.
Önünü almak için?
Bırakın canım, şimdiye kadar hiç zararını görmedim.
Ben asıl başka şeye şaştım.
Nedir?
Gardiyanın üzerindeki hal.
Anlayamadım.
Sanki mahpushaneden mahpusların üst üste 3 kere kaçması mahpushanecilik için övünülecek bir olaymış gibi. Çok şerefli bir işi birileri önlemeye çalışıyormuş da buna çok canı sıkılmış.
Evet, birinci firar işine bunlar hemen hiç umursamaz göründüler. Mahpustan kaçmak gardiyandan kaçırmamaktır ya, böyle damlar için değildir dediler. İkinci de biraz debelendiler. Aslında göstermemek istediler utançlarından. Irzlarına geçilmiş gibi kızdılar ama. Bunda biraz da kaçanların çok rezil takımından olmasının da etkisi vardı. Bana sorarsanız bu Çorum mahpusları şimdiye kadar toptan boşalmalıydılar ya.
Camiden redif taburları deb boylarından cezaevi yapılırsa akçası ben de şaşarım.
Şimdiye kadar bir umudu vardı hepsinin. Hitler paraşütçüleri yollayıp mahpushanelerin kapılarını açtıracak. Bütün mahpuslara silah dağıtıp salıverecek.
Nereden yayılmış böyle bir propaganda?
Bir marangoz Osman alçağı vardır. Irkçı, Turancı geçinir. Başkaca derviş geçinir.
Siz duymadınız mı?
Duydum ama aldırmadım. Mahpuslar Hitler affını bekleyerek uslu uslu dokuz taş, dama, satranç oyunuyla, şahmat oyunuyla vakit geçiriyorlardı. Alman gerilemeye başlayınca işler yavaş yavaş değişti. Marangoz Osman rezilinin palavraları herifleri zapt edemez oldu.
Yaz gelsin şöyle olur, kış böyle olur, bu baharda alın gözümden lafları boş çıkınca.
Ardından Rus Stalingrad'ı geri alıp İngilizler El Alemeyn'i kazanınca.
Arkadaş, çok mesele görmüştür bu kuru kafa. Böyle diyerek kara müdür Salih'in işaret parmağı ile şakağına 2 kere dokundu. Çok korkunçlu işler görmüştür. Diyelim ki Baba Ali baskınını görmüştür. Başkaca Mahmut Şevket Paşa'nın Beyazıt Meydanı'nda haşa huzurdan domuz gibi kurşunlandığını görmüştür. Öyle kurşunlanma ki herifler arabaya asılmışlar, kurşunları paşamızın göbeğine doldurmuşlar. Koşup gelen polislere biz doktoruz doktor, sen şuraya doğru kaçan katili tutmaya bak tosunum deyip alay etmişler. Başkaca harp meydanlarında insanların gülleler altında nasıl kıyım kıyım kıyıldıklarını gördü bu gözler. Başkaca Ermeni Kırım'ında, Rum Kırım'ında, Kürt Kırım'ında Kırımlar gördü ki gayet zerafetli Kırımlar gördü. Kırımlar arkadaş kalabalık iştir. Şuradan buradan adam kesmeye meraklı herifler koşup gelir. Her birinin yürekleri mangal gibi herifler. Kan dökücü ve de kan içici herifler. Kimi yaşlı kesmeye, kimi körpe kesmeye meraklı herifler. Bazısı güçlü baba yiğitleri isterler. Kollarını arkaya büküp bacaklarını bağlayarak teslim edeceksin ki rahatça ardına geçsinler. Satırla, baltayla, eski kılıçlarla vuraraktan kafayı düşürsünler. Öylesine rastladık ki 7 yaşını bulmamış oğlan meraklısı ya da bu yaşta kız çocuğu meraklısı. Dünyada çeşitli insan gayet çoktur ve de birinin huyu öbürüne hiç benzemez. Ermeni Kırım'ında birini gördüm hiç aklımdan çıkmaz. Yakalamış bir yatalak koca karı. Yatalak koca karı için az kala dağ gibi arkadaşını gebertecekti. Meğerse dur onu bana bırak demiş de belki bu laftan bir şey anlamayarak karıyı az kalsın kesecekmiş.
Neden kestirmemekte?
Şundan ki yaş karıda 70'i aşmadıkça bu namussuzun nefsi uyanmazmış. Buyur bakalım gel de buna inan gözle görmedikçe. Gördünüz mü gözünüzle müdür bey? Hem de kaç kere. Çünkü merak sardım bu herifin işlerine. Sonra bir doktor ahbaba danıştım. Sinir bozukluğundan olurmuş. Ya da körpeliğinden kalma bir alışkanlıktır dediydi. Böylelerini çoğu büyük nineleri filan alıştırırmış bu işlere.
Allah Allah.
Allah evet, aslında bizim 7 yaşında bebek dediğimiz Arabistan'da everilecek yaşı tutmuş sayılır. Bu sebeple hiçbir yerin şaşkınlığı öteki yeri tutmaz. Her yerin şaşırtıcı işi kendine göredir. Vaktiyle biz imparatorluk sahibisiyken durum vaziyetler böyleydi arkadaşım. Vatanın bir ucunda olan işler öteki ucundaki vatandaşları şaşırtırdı. Neyse ki kargaşalık ucuzuna defoldu da biz bu şaşkınlıktan kurtulduk. Atatürk'ümüzün sayesinde. Diyeceğim çok yerlere, çok işlere sıyırttık biz. Vatan millet uğruna ve de devletimiz komitamız uğruna. Ardında kuvvayi milliyelerimiz, büyük millet meclislerimiz, fırkalarımız, ille de kurtarıcılarımız uğruna. Neler canım, neler de neler, ne maydanozlu köfteler. Bizim işlerimiz çok ağır işler olduğundan, başkaca karda yürüyüp iz belli etmemek gereken işler olduğundan, amirlerimiz bizi olura olmaza sürmezler, boktan meselelere salmazlardı. Bu yüzden aslına bakılırsa bizim vaktimiz boş geçer görünürdü. Aznif maznif, pastıra mastıra oynayaraktan, arada bir kafaları çekerekten, uzun oturaraktan geçerdi bizim vakitlerimiz. Arada bir güreş tutardık arkadaşlar arasında, parmak güçlendirme idmanları, bilek bükme yarışmaları düzenlerdik ki hamlamayalım da gerektiği yerde tuttuğumuzu koparalım. Başkaca zor düştük mü düşmanların kafasını, bıçağı satıra düşürmeden vurup alalım. Arada sırada tenhalara, kırlara, ormanlara çekilip çeşitli silahlarla talim yapmak da var. Bizim işte attığını vurmadın mı 10 para etmezsin. Arkadaşların kimisi boş zamanlarda kumara oturup günlerce başından kalkmazdı. Kimisi de roman okumaya meraklıydı. Okur babam okur. Ben oyun sevmezdim, okumayı da sürdüremezdim. İki satır okudum mu başıma ağrı girerdi çünkü. Neymiş okumak? Roman. Herif oturup uydurmamış mı bunları? Diyeceksin ki essah gibi uydurmuş. Olsun. Ben biliyorum ya düpedüz uydurma olduğunu. Karı dalgasına geldi mi nah şuncacıktan bize bir şey söylemez karı dalgaları, sevdalılıklar filan falan falan filan. Bir arkadaş dediydi ki gençlikte, anan üvey miydi Celal Efendi, başkaca kötek atar mıydı sana diye sorduydu. Ne olacak dedimdi, karı işlerinde senin böyle ürkmekliğin çoğu üvey ana korkusuna düşmüş öksüz çocuklarda görülür dediydi. Doğru gibi mi? Ben pasa düşünürdüm. Düşünürdüm dedimse hocamızdan öğütlüyüzdür biz üstümüze elzem olmayan işler, hele ki büyüklerimizin işlerini hiç düşünmeyiz. Bizim düşüncemiz insanoğlunun avanaklığı üzerinedir. Yahu sen kudurdun mu desem herkes bir yol tutmuş, sen de koş katıl aralarına, güle oynaya yürü, bir baltaya sap olmaya, bir ekmek parası peydahlamaya çabala. Bazı öyle olmayacak da böyle olacak, yok benim aklım ermedi ermeyecek. Ermeyecek elbette. Herkesin aklı erse, hele senin gibilerin aklı erse, akıllı adam nasıl ayrılacak avanaklardan? Ben düşünürüm, eceli gelmeden insanoğlu neden kendini öldürür? Öyle ya kardeşim, herkes ölse. Diyelim yer depremi. Tamam, aklım erer, beladır Allah'tandır. Tepeden inmedir, giden gider. Elle gelen düğün bayram. Ya peki herkes kendi işindeyken sarhoşu şurada şarap içer, oğlancısı beride çocuk kovalarken sen kendini hangi akılla tutup ölümlerin pençesine atmaktasın? Adam nasıl bir avanak olmalı ki? Ben düşünürdüm, arada bir yüksek sesle konuşurmuşum da çok daldırdın mı? Etme birader, yapma kardeş, geri dur bacanak falan diyerekten elimi sallar, gülümseyerekten söylenirmişim. Bu yüzden az biraz çekinirdi arkadaşlar bizden. Kendi kendine konuşan çatlak olur, uyumaya gelmez derlerdi. Çatlak, elbette. Doktor Mazhar Osman Bey ne demiş? Deli doktorlarının padişahı Mazhar Osman Bey. Dünyada deli olmayan yoktur. Herkes bir guna delidir. Bunların en yamadı da bendenizim efendimiz demiş. Kime demiş? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze demiş. Ne demektir bu? Sen de resmen delisin arkadaş demektir. Yürek isterim yürek. Yürek dedimse bununki Ademoğlu yüreği değil, aslına bakarsan bildiğimiz deli doktoru yüreği. Gavur parasıyla bence kapik etmez. Biz yürekli adam çok gördük. Gerçek yürekli gördük ki Yaman her birinin iş üzerindeki görüntüsü bildiğimiz Ezrail'dir. Alışana kadar dudakların uçuklar. Alalım rahmetli Yakup Cemil Bey'i, alalım rahmetli Süleyman Askeri Bey'i, alalım rahmetli bizim patriot Ömer'i, alalım rezil mezil bizim silahçıyı, Atıf'ı. Saymakla tükenmez bunlar. Her biri bir alaya bedel baba yiğitler ki, salmaları, saldırmaları, silah çekmeleri, pençe atmaları değil, uyku sersemliği de şuraya çömelip kahve içmeleri, değme yürekli adamların dizlerinde bağ bırakmazdı. Çünkü ne denilmiştir? Yiğit yiğidi gözünden tanır denilmiştir. Her birinin yiğitliği, vurup kırması kendilerine göreydi bunların. Yakup Cemil rahmetli elini bulaştırmayı sevmezdi. İşi tabancaylaydı. Aklından geçmesiyle çekip doğrulması, boşaltıp bitirmesi bir olurdu. Bir başkası bıçakla kasap işi damarları sinirleri ayrı ayrı bölüp alaraktan, eti kemikten zerafetle sıyıraraktan, başka biri boyun vurarak, hava yollarını ufaktan ufaktan sıkıp bırakıp bunaltaraktan ve de sonunda ciğerleri parça parça kusturaraktan. Bana sorarsan bunların önemi hiç yoktur. Adam bir kez adam öldürmeye alıştı mı öldürmek kolaydı. Hele ki alıştığım biçimde öldürmek fındık kırmaktan, göbek atmaktan kolaydır. Öldürmeye alışan adam öldürecek adam bulamadı mı? İşte burası gayet zor. Öyle ya, alıştın. Ne demektir alışmak? Kudurmuşluktan beter demektir. Bulamamaktasın. Ne yapacaksın? Tutup oğlunu, kızını, karını, bacını, ananı, babanı mı öldüreceksin? Olmaz. Konuyu, komşuyu mu temizleyeceksin? Hiç olmaz. Çünkü sen adi suçlu değilsin. Senin işin vatan kurtarmak. Durum çizgi vaziyetleri sıkışmaya düştüğünden sana amirlerin hayda bre diyorlar. Türkçesi aport demektir. Sen de vatan düşmanının gırtlağına yapışacaksın mecburi. 1921 yılı geldi girdi. 1921 dedikse bugünün Atatürk'ümüzün takvim yılıdır. Aslında o sıralar yıla 1337 denilmektedir. Hiç unutmam bir gün yaman bir kış göstermekte Ankara. Kılıç gibi bir kış ki tükürdüğün yere çat diye buz olup düşmekte. Nereden mi bilmekteyim? Emri aldığımız sıra saç sobada bizim Arap İzzet. Arap lakabı esmerliğinden üstünde kalmıştır, küçük zabit okulunda. Yoksa Türktür ki su katılmamış Kerkük Türklerindendir. Başkaca göçebe Türkmen soylularındandır. Arap İzzet saç sobada cin mısırı kavurmakta çatapat. Haber geldi ki hazırlanacağız. Hiç vakit geçirmeden Erzurum'u tutmaya bakacağız. Erzurum'u tutunca da önce dosdoğru Vali Hamit Bey'i bulacağız. Sonrası ne emrederse onu işleyeceğiz. İlle ki Vali Hamit Bey görülmeden hiç kimseyle görüşülmeyecektir. Öyle ki Kazım Karabekir Paşa rastlayıp merhaba dese duymazdan ve de görmezden gelinecektir. Silah dedi Araboğlu. Silah elbette. Silahsız ne yapsın sizi Vali Hamit Bey? Araboğlu güldü. Orası da var ya dedi. Vali Hamit Bey bizim iddiatçıların adam kıran valilerinden ki en baş valilerinden. İstanbul hükümetinin eline geçince o saat tantunu boyladı. Beyazıt meydanında yallah üç ayaklıya çıktı gitti. Ben onu bunu bilmem. Çeşitli kırımlar ve de kıyıcılıklar bizim Ankara'da vatan kurtarmamıza çok işe yaramıştır. Kargaşalık sıralarında işe eli yatkın, beli tutar, yüreği söyler herifler İstanbul hükümeti korkusundan Ankara'ya biriktiler. Gazi Paşa'mızın çevresine toplandılar ki bildiğin kilit. Sabaha kadar beni uyku tutmadı. Yahu nedir demekteyim? Bu iş nasıl bir iş? Bize düştüğüne bakarsan birileri candan olacak ya, kimler olacak, ne yoldan olacak? Sonunda bizim elimize bir şey geçebilecek mi? Çünkü böyle işlerin aynalısı eti senin kemiği benim hesabına girdiktedir. Kemik herifin leşi et üstünde başında bulunan dünyalıklar. Sabahleyin erkenden şuraya buraya dağıldık. Girdisini çıktısını soruşturduk. Her zaman işin gizlisi bir ucundan aralanır. Nedir, nasıl şeydir duyulur. Yalan yanlış da olsa büsbütün bilinmezse zorlatmazsın. Bu işte kardeşim şuncacık laf yok. Ne işi? Erzurum'daysa sakın Kazım Karabekir Paşa'mızı temizleyecek olmayasınız namussuzlar diye şakalaşan mistersin. Oğlum sen dün gece şarabı fazla mı kaçırdın Yahudinin evinde? Sakın sizi mi bitirecekler Erzurum yoluna sürüp diyerekten gönül eğleyen mistersin. Bir yaylı uydurup araba katarına katıldık. Araboğlu her tutumda tedbirlidir, battaniyeler uydurmuş. Şunları sarının bakalım köpekler, titremesini bilmeseniz donacaksınız. takırtı istemem diye üstümüze attı. Arabanın yanına iki hasırlı damacana koydu, bir tahta sandık içinde. Nereden uydurduysa tavuk söğüşmeleri, katı yumurtalar, peynir, zeytin çıkınlamış. Bize de 25'er pangonot verdi. Alın şunları, benden uzak düşerseniz acınızdan gebermeyin dedi. O kara kışla Erzurum'u kaç konakta tuttuk bilmem. Bildiğim vardığımızda ben yarı donmuştum. Dilim kaskatı kesildiğinden dişlerimin arasında takır diyor. Mülazım Celal Düzce dediğim anlaşılamıyordu. Anlaşılmasına anlaşılmamasına kim bakar? Bizim işlerde safsaklamak yoktur. Birini temizleyeceksin, safsakladın. Yerine sen gidersin. Usulüyle haber saldık Vali Hamit Bey'e. Usulüyle haber saldık şu demektir ki hiç kimseye hiçbir şey sezinletmeden geldik emrin demektir. Çünkü durum vaziyetleri gayet sıkıdır. Vali Hamit Bey Kazım Karabekir Paşa'mızı gece gündüz kolladığı gibi Kazım Karabekir Paşa'mız da valiyi göz hapsine almıştı. Göz hapsi lafın gelişi, bunlar birbirlerinin her dakika nabzını saymakta, aklından geçenleri kestirmeye çabalamakta. Bir yandan el tabancanın kabzasında, parmak tetikte olacak. Hilelendin, gez göz arpacık filan yok. Önce kurşunları hayının karnına dolduracaksın, sonra nişan alacaksın. Daha sonra da şu sebepten temizledim, pisliği kaldırın diyerekten şifreyi salacaksın. Oh, biraz ferahladık derim sanma. Bu işi bitirdin, daha buna benzer 15 iş var. Birini temizledin, dönüp ötekinin bileğine yapışmalı. Tak tak tak. Ötekini temizlemeli. Bir kez temizlik başladı mı kolayına tezberi sonu alınmaz. Biz bu vatanı nasıl kurtardık? Ter dökerekten, ille de kan dökerekten kurtardık. Vali Hamit Bey bizi ortalık karardıktan sonra evine arka kapıdan aldı. Geldiniz mi iyi diyerekten sevindi ki ellerini birbirine sürterekten ve de suratı hiç gülmez elif sırıtaraktan sevindi. Niye geldiğinizden haberiniz var mı diye sordu. Ama bunu nasıl sordu? Üç kez kapıya koşup açıp iki yana bakıp üç kez zile basıp hademinin kapıdan dinlemekte olup olmadığını denedikten sonra fısıl fısıl sordu. Hayır, haberimiz yoktur dememize büsbütün sevindi. Tamam, ne kadar iyi diyerekten parmaklarını şıkırdattı. Bekledik ki söylesin, bu konuya katiyen yanaşmadı. Dinleniniz, dinleniniz, keyfinize bakınız. Gerektiğinde ben sizi arar bulurum dedi. Elini çevirerek bize yallah yıkılın işmarı çekti. Dışarı çıkarken ben beni topladım, etekledim. Aman efendim, biz buraya Ankara'dan gelmekteyiz. Ankara'da bizim dostumuz varsa kıyamet gibi düşmanımız da vardır. Yola çıktığımız gözetlenmiştir, belki de konak konak izlenmiştir dedim. Vay Celalcan, bu gayet kötüdür ha. Şimdi halt ettin ki büsbütün diye hopladı. Suratını asmasından keyfinin kaçtığını bildim. Biraz düşündü. Ya sen bu lafı neden ettin? Sen bu tatsız lafı ha dedi. Şundan ki efendim, yarın belki de yarına komadan bu gece bizi tatlı uykumuzdan uyarıp ya Kazım Karabekir Paşa çağırırsa? Ne olur dedim. Kazım Karabekir Paşa'mız mı? Vay, burası daha kötü diye kapıya seyirtti. Çünkü dedim, bu bizim Kazım Karabekir Paşa'mız Enver Paşa'mızın birinci adamıydı. Dahası adamlarından başıydı. Nice yıllar şunu bunu izleyerek, ağızlar arayarak hizmetler edip sonunda haber alma servisi şefliğini kaptıydı. Sen buraları benden iyi bilirsin. Başkaca bu kadar Ferik Paşa'nın, hatta Müşür Paşa'nın arasından seçilip ordumuzun biricik işe yarar kol ordusu başına getirilmesi rastlantı değildir. Çeşitli ilintilerin gücüyledir dedim. Doğru, aklımı karıştırdın. Ne demeye getirmektesin Celal yavrum? Aman akıl isterim diye başsalladı. Akıl bizde ne arasın Hamit Bey'im? Akıl senden, zortlatması bizden. Budur bunun zagonu başından beri dedim. Öyleyse bak ne yapalım Celal yavrum. Biz bu Karabekir Paşa'ya diyelim ki biz buraya resmen şaşkınlıktan geldik. Diyelim ha? Hay hay, nasıl bu akıl böylece? Akıl iyidir ya, Kazım Karabekir Paşa'mızın yutacağı akıl değildir. Buna karşı ne yapar benim bildiğim Karabekir Kazım Paşa demek şaşkınlıkla mı geldiniz? Oh, ne kadar güzel demez mi? Hele şunları kolordu zindanına doldura koyalım bakalım demez mi? Nah, bunları kazıtırım. Ermeni kollamaktan aman bulduğumuz gecelerde bunlara az biraz sopa çekelim de bu şaşkınlık nasıl bir şaşkınlık anlayalım der vallah billah. Ve de bizim kemiklerimizi kırar. Çünkü aslını bilsek bilsek, söylesek de kurtulsak ne kolay. Bilmeyince neyi söyleyip tatlı canı Karabekir Kazım Paşa'nın elinden, belki de deli Halit Paşa'nın lüverinden çekip alacağız dedim.
30. ayrımın sonu. Sayfa 362.